Çevre Sorunları Blok 3. Bu konferanslarda uluslararası anlaşmalar, uluslararası çevre hukukunda gelişmeler ve ortak gelecek gibi kaygılar hükümetler düzeyinde dile getirilmiştir. Ancak aynı hükümetler zararlı atık üretimi ve taşınması süreçlerine engel olmamış, aksine az gelişmiş ülkelerin doğal kaynaklarını sömürmeye ve küresel ısınmaya yol açan sanayi kökenli kirlilik kaynaklarını artırmaya devam etmişlerdir. Sonuç, çevre tahribatı ve ekoloji kriz olmuştur. Çevre sorunları ve ekoloji kriz çevre sorunlarını çözümleyebilmek için çevre kavramını doğru tanımlayabilmek gerekmektedir. Bu ünitede çevre sorunları ve çevre koruma politikaları konularını inceleyebilmek amacıyla sorunun genel hatları ile ne olduğu ve nerelerden kaynaklandığı üzerinde durulacaktır. 1983 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu oluşturulmuş. İlgili komisyon tarafından 1987 yılında yayınlanan Ortak Geleceğimiz başlıklı raporda komisyon başkanı Gro Harlem Brundtland'ın ismi ile Brundtland raporu olarak da bilinir. Çevre sorunları yoksulluk eşitsizlik ekseninde ele alınmıştır. Yoksulluğun ve eşitsizliğin olduğu bir dünya her zaman için ekolojik ve diğer krizlere eğilimli olacaktır. İfadesinin yer aldığı raporda ekoloji ve ekonomi arasındaki uyumu tanımlayan sürdürülebilir kalkınma, en genel anlamıyla gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'de resmi belgelerde fazlasıyla yer bulan, örneğin, çevre yasası başta olmak üzere bir dizi yasal düzenleme içinde yer alan sürdürülebilir kalkınma kavramı uygulamada yetersiz kalmaktadır. Öte yandan, söylem ve söz bilim açısından, sürdürülebilir kalkınma kavramı altında yer alan birçok sava katılmamak mümkün değildir. Ancak, dünyanın zenginleri ile yoksulları arasındaki uçurumun ve eşitsizliğin giderek arttığı uluslararası ekonomik düzende, gelişmekte olan ülkeler açısından sürdürülebilir kalkınmanın nesnel temelleri olması ve çevre ile uyumlu bir kalkınmanın gerçekleşmesi mümkün görünmemekte. Bunun sonucunda da ekonomik ve ekoloji kriz kaçınılmaz olmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı, çoğunlukla büyüme ile eş anlamlı bir kavram olarak anlaşılmaktadır. Oysa ki, eğitim ve sağlık hizmetleri, beslenme, barınma olanakları, kültürel, toplumsal gelişmişlik ve insan hakları gibi göstergeler de kalkınma kavramının içinde düşünülmelidir. Bu anlamda sürdürülebilir kalkınma sadece ekonomik değil, toplumsal ve siyasal boyutları da olan bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bu arada, teknolojik gelişmelerin sürdürülebilir kalkınmaya olumlu yönde katkıları olacağı bazı kesimlerde yaygın bir düşüncedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve tükenmekte olan kaynakların yerini alacak seçeneklerin bulunması yönünde yeni olanaklar sağladığı bir John Bellamy Foster ve Fred Magdhoff, her çevrecinin kapitalizm hakkında bilmesi gerekenler isimli çalışmalarında küresel çevre sorunlarının bir ekoloji krize dönüştüğünün altını çizmektedirler. Biyoteknoloji, bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma, bitki, hayvan ya da mikroorganizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler gerçekleştirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamını içeren bilim dalıdır. Biyoteknoloji, bir anlamda modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanması olarak da tanımlanabilir. Kanser, AIDS gibi birçok hastalığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılan genetik ürünler, büyüme geriliği gibi sorunlara çare olacak ya da bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak proteinlerin üretimi, organik atıkları yaşamsal süreçlerinde kullanacak bakterilerin elde edilmesi biyoteknoloji uygulamalarına verilebilecek örneklerdir. 12. Çevre sorunları ve politikaları gerçektir. Enerji gereksinimini tükenen fosil yakıtlar yerine yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, fosil yakıtların kullanılması durumunda üretim verimliliği yüksek teknolojilere yönelmek, atıkları geri kazanmak, biyoteknoloji gibi jenerik teknolojilerle insan yapısı ham maddeler oluşturmak ya da tarımsal üretim süreçlerini kontrol edebilmek ve benzeri birçok gelişme ortaya çıkmaktadır. Ancak, teknolojik açıdan dışa bağımlı ve dış borç yükü altındaki az gelişmiş ülkelerin bu teknolojileri uygulayabilmesinin zorluğu da açıktır. Nüfus, açlık ve barınma ekoloji krizin temelindeki etkenlerden biri hızlı nüfus artışıdır. Bugün dünya, mevcut kaynakları yetersiz kılan ve bu nedenle ekolojik dengeyi bozmaya başlayan bir nüfus artışı ile karşı karşıya bulunmaktadır. 2007 yılında dünya tarihinde ilk kez kentlerde yaşayan nüfus kırsal alanlarda yaşayan nüfusu geçmiştir. Bilim çevrelerinin öngörülerine göre, dünya nüfusu önümüzdeki yıllarda 8 milyarda kalırsa, yaşanabilir bir dünyaya sahip olabileceğiz. Bu beklentinin gerçekleşebilmesi için bugünkü nüfus artış hızının yarıya düşmesi gerekmektedir. Yine bir tahmine göre, dünya nüfusunun 2050 yılında 11 milyara ulaşacağı belirtilmektedir. Böyle bir dünyada ise tüm ekolojik dengelerin bozulmasıyla, çöllerin, aşınmış dağların, tükenmiş okyanusların ve yok olmuş tropik ormanların devri başlayabilecektir. nüfus artışının, var olan ekonomik sistemlerin ve üretim ilişkilerinin yarattığı en çarpıcı sorunlar 3 ana başlıkta toplanabilir. Açlık, barınma, yoksulluk. 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Stockholm Konferansı sırasında Hindistan heyeti adına söz alan dönemin Hindistan Başbakanı Indira Gandhi, kim kirletiyor? Zengin ve güçlüler mi, fakir ve güçsüzler mi sorusuna verdiği yanıt, çevre sorunlarının temelini belirlemesi açısından ilginç bir özellik taşımaktaydı. Açlık, barınma ve yoksulluk. 1. Ünite, çevre, ekosistem ve temel kavramlar. 13. Bugünün dünyasında aradan geçen onlarca yıla karşın ne yazık ki bu sorunlar yine çevre sorunlarının temeli olarak ortada durmaktadır. Örneğin, başta Afrika ülkeleri olmak üzere az gelişmiş ülkelerin çoğu açlık ve barınma sorunu ile karşı karşıyadır. İklim değişikliğinin yarattığı doğal felaketler su, toprak, orman gibi doğal varlıkların tahribini hızlandırırken, bir yandan da bu varlıklara bağımlı insan neslini kıtlık ve açlık sorunu ile yüz yüze getirmiştir. Bu durumda gıdasız ve susuz kalan milyonlarca insan ölüm ya da göç seçeneğini yeğlemek durumunda kalmaktadır. Son yıllarda Hindistan'da, Afrika'da veya Latin Amerika'da yaşanan doğal felaketlerin çevre felaketlerine dönüşmesinin sonucu olarak binlerce insan yaşamını kaybederken, binlercesi de göç yolunu seçmiştir. Su ve Yaşam, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın UNEP 2002 yılında yayınladığı 3 küresel çevre raporuna göre, başta Afrika ve Asya kıtalarında yaşayanlar olmak üzere, dünyada 1,1 milyar insan içme suyundan, 2,4 milyar insan ise güvenli suya erişme imkanından, yani arıtılmış temiz suyu tüketme olanağından yoksundur. 2002 yılında düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde, son 10 yılda temiz suya erişim ve atık suların arıtımında karşılaşılan yetersizlikler nedeniyle gerçekleşen çocuk ölümlerinin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan silahlı çatışmalarda kaybedilen insan sayısından fazla olduğu gerçeği gözler önüne serilmiştir. BKKAT 2009 yılında Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nce hazırlanan Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB Su Raporu isimli çalışmada, suyun ticarileştirilmesi nedeniyle gelecek nesillerin su havzalarındaki canlı yaşamın tahrip edilerek ekosistemlerin yok edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya bırakılması gibi çok önemli bazı noktaların altı çizilmektedir. TMMOB 2009 iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme, küresel ısınma ya da uluslararası belge ve sözleşmelerde geçen ifadesiyle küresel iklim değişikliği, doğanın kendi varlık koşullarını zorlayan, kendini yenileyebilme olanaklarını ortadan kaldıran bir değişimi ifade etmektedir. Küresel ısınmaya yol açan sera gazları, temel olarak fosil yakıtlardan, çeşitli sanayi kollarından, özellikle çimento, enerji, ulaşım ve endüstriyel tarımdan kaynaklanan ve havaya salınan gazlardır. Bu gazların bir bölümü kara ve okyanus ekosistemleri tarafından tutulur. Ancak artık hem bu tutucu ortamların azalması ve veya yok olması, hem de atmosfere bırakılan sera gazı miktarındaki artış, küresel karbon dengesini bozmaktadır. Bunun sonucunda yüzey sıcaklığı artışı 20. yüzyılın başından günümüze 0,8 derece olmuştur. Sıcaklıktaki bu artış, geçen bin yılın herhangi bir dönemindeki artıştan daha büyüktür. Atmosferin en alt 8 kilometrelik bölümündeki hava sıcaklıkları da son 40 yıllık dönemde belirgin bir artış eğilimi göstermektedir. Bu yüzyıl içinde öngörülen yükselme 1,8 C ile 4 C arasındadır. Bazı bilim insanları 2 C'lik yükselmenin büyük ve geri dönülemez tahribat durumuna gelmeden önceki eşik değer olduğuna inanmaktadır. Daha yüksek sıcaklıklarda ishal ve sıtma gibi salgın hastalıkların şiddetinin artacağı ve küresel boyutta besin üretiminin azalacağı düşünülmektedir. Öte yandan 20. yüzyılda kutupsal kar örtüsü, kutupsal kara ve deniz buzları ile orta enlemlerin kar örtüsü ve dağ buzulları azalırken, küresel ortalama deniz düzeyi yaklaşık 0,1-0,2 m arasında yükselmiş ve okyanusların ısı içerikleri artmıştır. Yağışlar kuzey yarım kürenin orta ve üst enlem bölgelerinde her 10 yılda yaklaşık %0,5 ile %1 arasında artmış. Yarı tropikal karaların önemli bir bölümünde her 10 yılda yaklaşık %3 azalmıştır. 14. Çevre sorunları ve politikaları. Dünyanın yaşadığı iklim değişikliğinin insan kaynaklı ve en fazla sorumlu olanların gelişmiş zengin ülkeler olduğu bilim insanları ve tüm çevrelerce kabul edilmektedir. Dünya nüfusunun %15'ini oluşturan zengin ülkeler, toplam karbondioksit saliminin yarısından sorumlu olmasına karşın, iklim değişikliğinin en yüksek bedelini yoksul ülkeler ödeyecek gibi görünmektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına fosil yakıt kullanımı artmaya devam etmektedir. 1990-2003 yılları arasında uçakla yapılan yolculuklarda %80'lik bir artış olduğu belirlenmiştir. Gemicilikte 1990'da 4 milyar ton olan yük miktarı 2005 yılında 7,1 milyar tona ulaşmıştır. Her sanayi dalı devasa ölçülerde ve gittikçe artan enerji talebinde bulunmaktadır. Dünyadaki tüm ülkelerin bazı gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde sera gazı üretmesi durumunda dünya gibi 9 gezegene daha gerek duyulacağı öngörülmektedir. Küresel iklim değişikliğinin oldukça sık gündeme girmesine neden olan bu tablo karşısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Eki Kyoto Protokolü ve ülkeleri bir araya getiren taraflar konferansları iklim meselesinde önemli başlıklar haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İngilizce United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre sözleşmesidir. Sözleşme, insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda genel ilkeler, eylem stratejileri ve ülkelerin yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşme, hükümetler arası düzeyde iklim değişikliğine yönelik ilk çevre mutabakatı olmasıyla önemli olsa da yaptırım gücü zayıftır. Taraf ülkeler iyi niyet düzeyinde sözleşmeyi desteklemişlerdir. Bu sözleşme kapsamında 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü ise daha somut hedefler içermekteydi. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1994 yılından sonra her yıl taraflar konferansı düzenlenmektedir. Bu toplantılar kısaca COP olarak da adlandırılır. Conferences of the Parties. Bu konferanslar arasında en önemlisi 1997 yılında düzenlenen 3. Taraflar Konferansı'dır. Konferansta Kyoto Protokolü imzalanmıştır. Ancak bu protokol bir dizi taraflar konferansına rağmen istenilen sonuçtan ortaya çıkarmamış. Yıllar içinde iklim değişikliği ile mücadele ekseninde 19 taraflar konferansı düzenlenmiştir. Son olarak 21. Taraflar Konferansı 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Fransa'nın Paris kentinde toplanmış ve bir zirve olarak adlandırılan bu konferansta iklim meselesine dair tarihsel önemi olan kararlar alınmıştır. Küresel ısınmanın en fazla 2 santigrat derecede ama mümkünse 1.5 santigrat derece sınırlandırılmasının karara bağlandığı Paris Anlaşması konferansının önemli sonuçlarından biridir. Bu belge, devletler ve hükümetler arası örgütlerin gözünde bir başarı öyküsü olarak görülürken, iklim uzmanları ve sivil toplum temsilcileri ise bu iyimserliği genel olarak paylaşmıyor ve Paris Anlaşması'nda alınan kararların iyi niyetli fakat uygulanabilirliği tartışmalı sembolik adımların ötesine geçmediğini dile getirmektedirler. Ülkelerin iyi niyetli çabalarına bağlı olan iklim değişikliği ile mücadele eylem planlan ve politikaları yetersiz olmakla birlikte yine de umutlu olmak için önemli nedenler var. 195 devletin en üst düzeyde temsil edildiği, 10.000'i aşkın sivil toplum önderinin katıldığı, önemli hedef ve eşiklerin belirlendiği 21 Kolombiya Pesosu'nun önümüzdeki taraflar konferansları için çıtayı yükselttiği ve küresel ekoloji krizinin çözümünde iklim değişikliği ile mücadelenin yadsınamaz bir gerçek olduğunu ortaya koymuştur. 1. Ünite, çevre, ekosistem ve temel kavramlar 15 yine de küresel iklim değişikliği olgusuna ve buradan hareketle ekoloji krize sadece uluslararası sözleşme ve protokoller ile çözüm getirilebileceğini öne sürmek ya da tüm umutlan bu tür süreçlere bağlamak eksik bir bakış açısı olacaktır. Sorunun nedenleri belirlenmeden sonucu tartışmak ve bu sonuç üzerinden çözüm üretmek bilimsel bir yaklaşım olmayacaktır. Sonuç olarak, küresel ısınma olgusunu ve buna bağlı olarak ekolojik krizi üretim ilişkilerinden bağımsız tartışmak mümkün olmadığına göre, iklim değişikliği ile mücadelede öncelikle dengesiz sanayileşmenin ve çarpık kapitalist kalkınma modelinin sorgulanması gereği açıktır. Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ek bir listesinde yer almasına karşın, Kyoto Protokolü'nün devreye girdiği 2005 yılında protokolü imzalamadığı için 2008-2012 arasında karbon satımlarını azaltma konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemiştir. Erozyon, toprağın bulunduğu yerden yağışlar, sel suları, rüzgar, çığ ve benzeri etkenlerle taşınması olayıdır. Çevre sorunları 3 nolu bloğun sonu.